Ayrım 19, Ben Robot, Isaac Asimov, sayfa 190. Ancak o akşam arabasını bodrum garajına inen otomatik raylara park edip evin yolunu tutan Byerly artık kendinden o kadar da emin görünmüyordu. İçeri girdiğinde tekerlekli sandalyedeki adam onu gülümseyerek karşıladı. Byerly de içtenlik dolu bir gülümsemeyle karşılık verdi, adamın yanına gitti. Felçli adamın sesi hırıltılıydı ve fısıltı halinde çıkıyordu. Dudaklarının bir tarafı ezilmişti. Yüzünün ise yarısı yara bere içindeydi.
Geç kaldın Steve.
Biliyorum John, biliyorum ama çok ilginç bir problemle karşılaştım bugün.
Öyle mi?
Ne yaralı yüzü ne de kısık sesi duygularını belli edebiliyordu ama bakışlarında bariz bir kaygı vardı.
Baş edebilecek misin?
Pek emin değilim. Yardımına ihtiyacım olabilir. Ailemizin akıl küpü sensin. Bahçeye çıkarayım mı seni? Çok güzel bir akşam. Dışarısı harika. Güçlü kollarıyla John'u omzundan ve bacaklarının altından kavrayıp tekerlekli sandalyesinden dikkatle kaldırdı. Büyük bir özenle odadan çıktı. Tekerlekli sandalye için tasarlanmış rampadan yavaşça indi. Arka kapıdan çıkıp etrafı duvar ve telle çevrili bahçeye adım attı.
''Bırak da tekerlekli sandalyemle gezeyim Steve, buna hiç gerek yok.''
''Olmaz, taşımak istiyorum seni, itirazın mı var? Kısa bir süreliğine de olsa o motorlu faytondan kurtulduğuna seviniyorsundur. Ben de dışarı çıkmanı seviniyorum. Bugün nasılsın?'' John'u usulca serin çimenlere bıraktı.
''Nasıl olayım? Beni boş ver de sen bugün ne yaptın?''
''Queen seçim kampanyasını benim robot olduğum iddiası üzerine kuracak.''
John gözlerini fal taşı gibi açtı. ''Nereden biliyorsun? Mümkün değil. İnanmıyorum.''
''Doğru söylüyorum. ABD robot ve mekanik insan AŞ'nin üst düzey uzmanlarından biri bugün ofisime gelip benimle bu konuyu tartıştı.'' John yattığı yerden çimleri yoldu.
''Anladım, anladım.''
''Byerly ne istiyorsa yapsın. Benim bir fikrim var. İyi dinle, yapabilir miyiz bana söyle.'' O gece Alfred Lanning'in ofisindeki herkes birbiriyle bakışıyordu. Francis Quinn, Alfred Lanning'i izliyorken, Lanning'in kızgın bakışları Susan Calvin'in üzerindeydi. Calvin ise umursamazca Quinn'i seyrediyordu. Francis Quinn durumu pek kafaya takmıyor gibiydi.
''Blöf yapıyor, doğaçlıyor.''
''Böyle bir riski göze alabilecek misiniz Bay Quinn?'' diye sordu Doktor Calvin kayıtsız bir tavırla.
''Açıkçası riski alacak olan sizsiniz.''
''Bana bakın.'' diye çıkıştı Lanning, karamsarlığını gizlemeye çalışıyordu. ''İsteğinizi yerine getirdik. Adamın yemek yediğine şahit olduk. Hala robot olduğunu ileri sürmek saçmalık.''
''Siz de hemfikir misiniz?''
Quinn soruyu Calvin'e yöneltmişti.
''Lanning'in dediğine göre işin uzmanı sizsiniz.''
Lanning'in sesinde bir parça tehditkarlık vardı.
''Dur bir dakika Susan.''
Quinn nazikçe araya girdi.
''Neden konuşmasına izin vermiyorsunuz? Yarım saattir orada sessizce oturuyor.''
Bu sözler Lanning'in hiç hoşuna gitmedi. Aklında paranoyak fikirler dolaşmaya başlamıştı.
''İyi madem,'' dedi. ''Konuş bakalım Susan. Lafını kesmeyeceğim.''
Susan Calvin donuk gözlerle Lanning'e baktı. Sonra Bay Quinn'e döndü. ''Byerly'nin robot olduğunu kesin olarak kanıtlamanın yalnızca iki yolu var efendim. Şimdilik dolaylı kanıtlar öne sürüyorsunuz. Bu bir ithamda bulunmak için yeterli olsa da iddianızı kanıtlamaz. Kaldı ki Bay Byerly'nin bu tarz iddiaları çürütebilecek kadar zeki olduğuna inanıyorum. Hatta siz de öyle düşünüyorsunuz. Yoksa gelip bize danışmazdınız. Bahsettiğim kanıtlama yöntemlerinin biri fiziksel, diğeri psikolojik. Fiziksel olarak parçalarını ayırabilir ya da röntgenini çekebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı siz bulacaksınız. Psikolojik olarak bakarsak davranışlarını inceleyebiliriz. Eğer gerçekten pozitronik bir robotsa, robot bilimin kanunlarını çiğneyemez. Bu kanunlar olmadan pozitronik beyin üretmek mümkün değildir. Kanunların ne olduğunu biliyor musunuz Bay Quinn?'' Robot Bilimel kitabının ilk sayfasında iri puntolarla yazan o meşhur kanunları teker teker kelimesi kelimesine Quinn'e aktardı. Quinn çok üzerinde durmadı. ''Önceden de duymuştum.'' demekle yetindi. O halde birazdan söyleyeceklerimi anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz diye karşılık verdi psikolog. Eğer Bay Byerly bu üç kanundan herhangi birini çiğneyebiliyorsa robot değildir. Ama maalesef tam tersi geçerli değil. Kurallara uyuyor olması bir şey kanıtlamaz. Quinn kaşlarını kaldırıp kibarca sordu. Neden kanıtlamaz doktor hanım? Çünkü düşününce robot bilimin üç kanunu dünyadaki etik sistemlerin pek çoğunun prensipleriyle paraleldir. Takdir edersiniz ki kendini koruma içgüdüsü her insanda bulunur. Bu robotların üçüncü kanunudur. Ayrıca toplumsal vicdana ve sorumluluk duygusuna sahip iyi insanların hepsi otoriteye uyum sağlar. Doktorunun, patronunun, devletin, psikiyatristinin, arkadaşlarının sözünü dinler. Kanunlara uyar, kuralları çiğnemez, geleneklere uygun davranır. Rahatı ya da güvenliği için tehdit oluştursa bile yapar bunu. Robotlar için ikinci kanun da tam olarak budur. Ayrıca tüm iyi insanlar başkalarına da sevgi göstermeli, etrafındaki kişileri korumalı, bir başkasını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atabilmelidir. Bu ise robotların birinci kanunudur. Özet olarak Byerly robot bilimin kanunlarına uygun davranıyorsa robot da olabilir, çok iyi bir insan da. İyi de dedi Quinn, robot olduğunu asla kanıtlayamayacağınızı söylüyorsunuz. Robot olmadığını kanıtlayabilirim. Benim istediğim kanıt bu değil. Elinizdekiyle yetinmeniz gerekecek. Ne istediğiniz sadece sizi ilgilendirir. Tam bu anda Lanning'in aklına bir fikir geldi. Bölge savcılığı sizce de bir robot için garip bir meslek tercihi değil mi diye umurdandı. İnsanları cezaya çarptırmak, idam ettirmek, zarar görmelerine neden olmak. Quinn hemen yerinden doğruldu. Hayır, öyle kolay kurtaramazsınız. Bölge savcısı olması insan olduğu anlamına gelmez. Sicilinden haberiniz var mı? Asla masum birini cezaya çarptırmadığını gururla anlatıyor. Kanıtları yetersiz bulduğu için dışarıda onlarca kişi elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Oysa ki jüriyi ikna edip bu kişileri içeri tıkabilirdi. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Lanning'in zayıf yanakları titredi. Hayır Bay Quinn, yanılıyorsunuz. Robot bilimin kanunları suçlu suçsuz ayrımı yapmaz. Robotlar insanların ölümü hak edip hak etmediğine karar veremez. Böyle bir karar mekanizmaları yoktur. Melek de olsa şeytan da olsa insanlara zarar vermezler. Susan Calvin artık bıkmıştı. Alfred dedi, saçmalamayı bırak. Delinin biri içinde insanların bulunduğu bir evi kundaklamaya kalksa robotlar ne yapar? Engel olurlar değil mi?
Tabii ki.
Engel olmanın tek yolu o kişiyi öldürmekse peki? Lanning'in gırtlağından bir hırıltı yükseldi, devamı gelmedi. Sorunun cevabı şu Alfred, robot saldırganı öldürmemek için elinden geleni yapar. Saldırgan ölürse birinci kanunu daha geniş çapta uygulayabilmek için birinci kanunu çiğnemiş bulunan robota psikoterapi uygulamak gerekir. Aksi halde yaşadığı çelişkiden ötürü aklını yitirebilir. Ama neticede bir insan bir robot tarafından öldürülmüş olur. Byerly'nin aklını yitirmiş gibi bir hali var mı diye sordu Lanning elinden geldiğince alaycı bir sesle. Hayır, ama kendisi insan öldürmüş değil, belli bir kişinin toplum dediğimiz daha kalabalık bir insan grubuna karşı tehdit oluşturduğuna dair deliller ortaya koyuyor sadece. Böylece daha fazla kişiyi korumuş, dolayısıyla da birinci kanunu maksimum potansiyelle uygulamış oluyor. Yaptıkları bundan ibaret. Suçluyu ölüme ya da hapse mahkum eden kişi yargıç, suçlu olup olmadığını ise jüri karar veriyor. Suçluyu hapse kapatan hapishane gardiyanları, idam eden de cellat. Bay Byerly'nin tek yaptığı gerçekleri açığa çıkararak topluma yardımcı olmak. Açıkçası Bay Quinn, bu konuyu bize açtığınız günden beri Bay Byerly'nin kariyerini inceliyorum. Jüriye yaptığı kapanış konuşmalarının hiçbirinde zanlının idamını talep etmemiş. Ayrıca idam cezasının kaldırılmasını destekliyor ve kriminal nöropsikoloji ile ilgilenen araştırma kurumlarına yüklü miktarda para yardımı yapmış. Anladığım kadarıyla suçluyu cezalandırma değil, rehabilite etme taraftarı. Bence bu çok önemli bir nokta.
Öyle mi düşünüyorsunuz? Quinn gülümsedi. Bütün bunlar Byerly'nin robot olduğuna mı işaret ediyor dersiniz?
Mümkün, inkar etmenin manası yok. Bu tarz eylemleri ya bir robottan ya da altın kalpli bir insandan beklerim. Ama gelin görün ki kimin robot, kimin iyi insan olduğunu ayırt edemezsiniz. Quinn sandalyesine geri oturdu, sesi titriyordu. Doktor Lanning, görünüm olarak insanın tıpatıp aynısı bir robot yapmak mümkün değil mi? Lanning biraz mırın kırın etti, sonra çekine çekine, ABD robotları zamanında deneysel olarak şöyle bir işe kalkışmıştı dedi. Pozitronik beyni yoktu tabii. İnsan yumurtası ve hormon müdahalesi kullanarak süngerimsi silikon plastikten iskeletin üzerini insan dokusuyla kaplamak mümkün. Dışarıdan bakınca aynı insan gibi görünür. Gözleri, saçları, derisi gerçekten insan dokusudur, yapay değildir. Ve bu iskelete pozitronik beyin takıp ihtiyaç duyulan mekanizmaları monte ederseniz ortaya insan görünümlü bir robot çıkar. Quinn kısaca bu işlem ne kadar sürer diye sordu. Lanning durup düşündü. Bütün ekipmanlara sahipseniz beyin, iskelet, yumurta, gerekli ormanlar ve radyasyon hazırsa 2 ay diyebilirim. Politikacı yerinden kalktı. O zaman Bay Byerly'nin içinde ne varmış göreceğiz. ABD robotları korkarım basında çok boy gösterecek ama size gereken şansı çoktan tanıdım. Lanning baş başa kaldıklarında hemen Susan Calvin'e döndü. Neden ısrarla? Ve Calvin kendini daha fazla tutamayıp cevabı yapıştırdı. Seçimini yap. Ya gerçekler açığa çıkar ya da istifa ederim. Sen istiyorsun diye yalan söyleyecek değilim. ABD robotlarına bir şey olmaz. Korkma bu kadar. Ya gidip Byerly'yi açar da çarkları falan yere dökülürse dedi Lanning. O zaman ne olacak? Byerly'yi açamaz dedi Calvin küçümser bir tavırla. Byerly de en az Quinn kadar akıllı. Byerly aday gösterilmeden bir hafta önce haberler bütün şehri sarstı. Daha doğrusu sarsmaktan ziyade adım adım nüfuz etti. İddialar ilk başta kahkahayla karşılandı. Quinn sürecin bu safhasında baskı uyguladıkça kahkahalar duruldu. Halkın aklında şüphe tohumları filizlendi. Kurul bile tereddüte düşmüştü. Ortada herhangi bir rekabet yoktu. Normalde Byerly bir hafta önce aday gösterilecekti. Şu an bile onun yerine kimseyi bulamıyorlardı. Byerly'yi aday göstermek zorundaydılar ama hepsinin aklı karışmıştı. Eğer doğruysa gerçekten çok büyük bir iddiaydı. Yanlışsa da büyük rezillikti. Sıradan insanlar bu iki uç arasında kaldığı için işler daha da karmaşık bir hal almıştı. Byerly'nin formalite icabı aday gösterildiği günün ertesi gazetelerden birinin acı ünlü robopsikoloji ve pozitronik uzmanı Dr. Susan Calvin'le yapılan bir röportajın özeti vardı. Herkes kızılca kıyamet koptuğu konusunda hemfikirdi. Radikaller de tam olarak bu anı bekliyordu. Siyasi bir parti değillerdi, mevcut hiçbir dini temsil etmiyorlardı. Özetle bunlar atomların yeni keşfedildiği zamanlar atom çağı olarak adlandırılan döneme ayak uyduramamış kişilerdi. Sade yaşam taraftarıydılar. Geçmişte yaşayanların çok da sade bulmadığı bir yaşam biçimini arzuluyorlardı. Radikallerin robotlardan ve robot üreticilerinden nefret etmek için yeni bir sebebe ihtiyacı yoktu. Ancak Quinn'in ithamı ve Calvin'in analizi gibi sebepler bu nefretlerini dile getirmek için onlara uygun zemin hazırlamıştı. ABD robot ve mekanik insan AŞ'nin dev tesislerinde silahlı güçler kol geziyordu, şirket savaşa hazırlanıyordu. Stephen Byerly'nin şehirdeki evi de polis kaynıyordu. Seçim kampanyası elbette sadece bu konu üzerine odaklanmıştı ve adaylık ile seçim arasındaki boşluğu doldurması haricinde seçim kampanyasına benzer bir yanı kalmamıştı. Stephen Byerly karşısındaki kısa boylu gıcık adamı fazla kafaya takmadı. Arkada bekleyen üniformalı kalabalık hiç umurunda değildi. Evinin önünde sıra olmuş güvenlik güçlerinin ilerisinde muhabirler ve fotoğrafçılar mesleklerinin gerektirdiği üzere hazırda bekliyordu. Hatta girişimci bir vizör istasyonu muhabiri yanında getirdiği tarayıcıyı savcının mütevazi evinin girişine doğrultmuş, yapmacık bir heyecanla abartılı yorumlarda bulunuyordu. Kısa boylu gıcık adam Byerly'ye yaklaştı. Kendisine üstü yazı dolu bir kağıt uzattı. Bu mahkeme iznine göre Bay Bayerly, yasa dışı herhangi bir mekanik insan ya da robot bulunma ihtimaline karşı evinizi arama hakkına sahibiz. Bayerly uzanıp kağıdı aldı, umursamazca göz gezdirdi, gülümseyerek geri verdi.
Her şey kitaba uygun görünüyor. Buyurun içeri geçin, işinizi yapın.
Bayan Open diye seslendi yan odadaki temizlikçisine, kadın çekinerek geldi.
Lütfen beyefendilere eşlik edin, yardıma ihtiyaç duyarlarsa ilgilenin.
İsmi Haraway olan kısa boylu adam önce tereddüt etti. Bariz şekilde yüzü kızardı. Sonra Bayerly'den gözlerini kaçırarak yanındaki iki polis memuruna gelin diye mırıldandı. 10 dakika sonra geri döndü.
İşiniz bitti mi diye sordu Bayerly. Soruyu da cevabını da umursamadığı sesinden belli oluyordu.
Haraway boğazını temizledi. Çatlak bir sesle lafa başladı. Durdu. Sonra sinirli sinirli devam etti.
Bana bakın Bay Bayerly. Evi dip köşe aramamız için özellikle talimat aldık.
Öyle mi?
Nereyi aramamız gerektiğini açıkça söylediler.
Yani?
Lafı dolandırmanın anlamı yok Bay Bayerly. Bizzat sizi aramamız istendi.
Beni mi dedi savcı daha da gülümseyerek. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
Penet radyasyon ünitemiz var.
Röntgenimi mi çekeceksiniz? Buna izniniz var mı?
Arama iznimizi gördünüz.
Bir daha bakabilir miyim ona?
Alnındaki terlere bakılırsa çok da hevesli görünmeyen Haraway arama iznini tekrar Bayerly'ye uzattı. Bayerly hiç istifini bozmadan
''Burada yazdığına göre'' dedi, ''aramanız gereken tam olarak Stephen Allen Bayerly'ye ait 355 Willow Grove Evans'ın adresinde bulunan ikamet yeriyle bu yere bağlı tüm garajlar, depolar ya da benzeri diğer binalar ve bu binaların çevresindeki araziler.''
Gayet güzel. Fakat memur bey, burada benim içimi aramaya dair herhangi bir ibare göremiyorum. Ben bu arazinin bir parçası değilim. İçinden robot çıkacağına inanıyorsanız ceplerime bakabilirsiniz.
Haraway maaşını kim yatırıyorsa onun isteklerine önem veriyordu. Ayrıca daha yüksek ücretli bir iş bulsa gözünü kırpmadan istifa ederdi.
Küstah bir ses tonuyla bana bakın dedi. Evinizdeki eşyaları ve içerideki diğer her şeyi arama hakkım var. Siz de evin içindesiniz, haksız mıyım?
Çok doğru bir gözlemde bulundunuz. Evin içindeyim ama eşya değilim. Yetişkin bir vatandaş olarak, ki bunu kanıtlayacak psikiyatrik sertifikam da var, bölgesel anlaşmalarla bana tanınan bazı haklar mevcut. Beni aramak mahremiyet hakkımın ihlali olur. O elinizdeki kağıt bunun için yeterli değil.
Doğru, ama eğer robotsanız mahremiyet hakkınız yoktur.
O da doğru. Fakat yine de o kağıt yetersiz. Beni net bir dille insan addediyor çünkü.
Nerede yazıyor o?
Haraway arama izini Bayerly'den kaptı.
Şurada. Bayerly'ye ait ikamet yeri diyor ya. Robotlar mülk sahibi olamazlar. Ayrıca işvereninize söyleyin Bay Haraway. Eğer beni insan addetmeyen bir arama izni çıkartmaya kalkarsa derhal hakkında durdurma emri çıkartır, dava açarım. O zaman da şu an elinde bulunan bilgileri kullanarak benim robot olduğumu kanıtlaması gerekir. Aksi halde bölgesel anlaşmanın bana tanıdığı hakları ihlal ettiği gerekçesiyle yüklü bir ceza ödemek zorunda kalır. Bunu aynen bu şekilde kendisine iletirseniz olur mu?
Haraway kapıya doğru yürüdü, durup arkasını döndü.
Sağlam avukatsınız. Eli cebindeydi, bir an için öylece bekledi. Sonra evden çıktı.
Dışarıdaki vizör tarayıcısına gülümsedi. Muhabirlere el sallayıp
''Yarın çok önemli gelişmeler yaşanacak'' diye seslendi. ''Emin olabilirsiniz.''
Kara aracına bindi, yerine yerleşti. Cebinden küçük bir aygıt çıkarıp dikkatle inceledi. İlk defa yansıma yoluyla röntgen çekmişti.
Acaba becerebilmiş miydi?
19. ayrımın sonu. Sayfa 198.